Ayrım 8.
Duyduğu yalnızca bana dönerek sert sert, gerçekten de çok aptalca diye homurdandı. Biz çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı yolcu etmeden önce dostça bir toplantı yapalım dedik. Siz de tutmuş eski defterleri karıştırıyorsunuz. Oysa dün aramıza katılmak için üsteleyen sizdiniz. Hiç olmazsa şimdi keyfimizi kaçırmayın. Siberko, yeter, yeter diye bağırıp duruyordu. Kesin artık baylar, çok ayıp oluyor. En iyisi ben size 3 gün önce az kalsın nasıl evleneceğimi anlatayım. Ve böylece 3 gün önce nasıl az daha evlenecek olduğunu, bundan nasıl kurtulduğunu anlatmaya başladı. Ama evlilikten tek bir söz etmiyor, hep generallerin, albayların, hatta saray mabeyincilerinin adlarını sayıyordu. Siberko kendini onların arasında en önemli yeri tutuyormuş gibi anlatıyordu. Alkışlar gibi gülüyorlardı. Hele Ferfişkin tiz çığlıklar atıyordu. Beni hepsi unutmuştu. Ben de olduğum yerde ezilmiş, onurum kırılmış, oturuyordum. Kendi kendime düşünüp duruyordum. Tanrım, burası benim bulunacağım bir topluluk mu? Onlara kendimin ne kadar aptal olduğumu göstermiş oldum. Hele Ferfişkin'e çok yüz verdim. Kuş beyinliler, beni masalarına kabul etmekle bana onur verdiklerini düşünüyorlar. Oysa masalarına oturmakla ben onların onurunu yükselttim. Onlar benim değil. Bunu anlayamıyorlar. Zayıflamışım, elbisem. Ah şu eski pantolonum. Siberko biraz önce dizimdeki o sarı lekeyi fark etti. Ne varmış bunda? Şimdi şu anda masadan kalkmalı, şapkamı kaptığım gibi onlara tek söz söylemeden çekip gitmeli. Onları nasıl küçük gördüğümü anlasınlar. İsterlerse yarın düelloya da gelirim. Alçaklar, 7 rubleye acıyacak değilim ya. Belki de öyle düşünecekler. Şeytan götürsün hepsini. 7 rubleye acımam ben. Hemen kalkıyorum işte. Kuşku yok ki kaldım olduğum yerde. Üzüntümden, lafitte ve kereş şaraplarından bardak bardak yuvarlıyordum. Alışık olmadığım için sarhoş oluyordum. Sarhoşluğum arttıkça da üzüntüm büyüyordu. Birden içimde hepsini, hem de en acı şekilde küçük düşürdükten sonra çıkıp gitme isteği uyandı. Kendimi gösterebilmek için bir fırsat kollamaya başladım. İşte o zaman ne diyeceklerdi? Gülünç ama gene de çok akıllı. Hem sözün kısası şeytan götürsün onları. Hepsini süzülmüş gözlerle incelemeye başladım. Fakat onlar artık benim varlığımı bile unutmuşlardı neredeyse. Onların gürültüsü, haykırışları, neşeleri çınlatıyordu ortalığı. Hep Siberko konuşuyordu. Dinlemeye başladım. Siberko en sonunda dayanamayıp kendisini sevdiğini itiraf eden muhteşem bir kadından söz ediyordu. Söylediklerinin tümünün yalan olduğu kuşku götürmezdi. 3000 köylüsü olan, çok içten dostu, hassa subayı bir prens, yani Prens Kolya, ona bu konuda çok yardım etmişti. Dayanamayıp birden konuşmaya giriverdim. Peki bu Kolya, hani şu 3000 köylüye sahip prens, burada yoktu ya, uğurlamaya bile gelmemiş, neden? Bir an için hepsi sustular. Sonunda daha fazla dayanamayan Trudolyubov, küçümseyen bakışlarını benden yana çevirerek, ''Anlaşılan siz daha şimdiden sarhoş olmuşsunuz bile.'' diye homurdandı. Siberkov ise bana hiç sesini çıkarmadan iğrenç bir böceğe bakar gibi bakıyordu. Gözlerimi önüme eğdim. Smirnov bardaklara şampanya doldurmak için davrandı. Önce Trudolyubov kadehini kaldırdı, arkasından ötekiler. Tabii benden başka herkes. Siberkov'a dönen Trudolyubov, sağlığına ve yolunun mutluluklarla dolu olması dileğiyle diye bağırdı. Geçmiş ve gelecekteki yıllara. Hurra! Hepsi kadehindekini içerek Siberkov'u öpmeye koyuldu. Ben ise yerimden kıpırdamadım. Dolu kadehim önümde el sürülmemiş duruyordu. Artık tüm sabrı tükenen Trudolyubov korkunç bir öfkeyle bana döndü. Yoksa siz içmeye başlamayacak mısınız diye kükredi. Ben kendi adıma bir söylev vereceğim. Özellikle ayrı, kendi adıma. İşte ben o zaman içeceğim Bay Trudolyubov. Smirnov öfkeyle ters bozguncu diye homurdandı. Ben hemen iskemlemden kalktım, sıtmaya tutulmuş bir kadehimi kavradım. Sanki olağanüstü bir şeye hazırlanıyormuş gibiydim. Ama doğrusu ne söyleyeceğimi kendim de daha bilmiyordum aslında. Ferfişkin susun diye bağırdı. Şimdi akıl fışkıracak. Siberkov olacakları kavramış, çok ciddi bir tavırla bekliyordu. Ben, Sayın Teğmen Siberkov diye başladım. Şunu bilin ki, süslü cümlelerden, bu tür konuşanlardan ve el etek öpenlerden nefret ederim. Bu birinci nokta. Bunu da ikinci nokta izleyecektir ki, herkes olduğu yerde kımıldadı, devam ettim. İkinci nokta şu. Zamparalıktan ve zamparalardan nefret ederim. Özellikle de zamparalardan. Devam ediyordum. Üçüncü nokta ise gerçeği, içtenliği ve namusluluğu severim. Hemen hemen kurulmuş bir makine gibi konuşuyordum. Hele bunların nasıl olup da söyleyebildiğimi düşündükçe elim ayağım buz gibi oluyordu korkudan. Evet, ben düşünceyi seviyorum Monsieur Zverkov. Gerçek arkadaşlığı seviyorum. Eşit koşullarla kurulmuş arkadaşlığı. Ben şunu da seviyorum ki... Peki bunları ne diye söylüyorum sanki? Evet, sizin sağlığınıza içiyorum Monsieur Zverkov. Gittiğiniz yerlerde Çerkez kızlarını kendinize bağlayın. Yurdumuzu düşmanlardan koruyun ve... Ve sizin sağlığınıza içiyorum Monsieur Zverkov. Zverkov sandalyesinden kalktı, başıyla beni selamladı ve... Çok teşekkür ederim size dedi. Son derece öfkelenmiş, hatta yüzü sapsarı kesilmişti. Trudolubo yumruğunu masaya indirerek kükredi. Hay şeytan götürsün seni. Perfiçkin ise, hayır, suratına tokat vurulmasını istiyor diye vızıldadı. Simonov homurdandı. Kovmak gerekir onu. Zverkov hışımla üzerime doğru yürüyenleri durdurarak bağırdı. Susun baylar, oturun yerinize. Hepinize teşekkür ederim ama onun sözlerine ne denli değer verdiğimi kendim de gösterebilirim. Ben kurumla Perfiçkin'e dönerek yüksek sesle Bay Perfiçkin, yarın şu anda söyledikleriniz için hesap vereceksiniz bana dedim. O da düello mu demek istiyorsunuz? Hay hay diye cevap verdi. Onu düello'ya davet ederken hele bu sümepe durumumla bu çelimsizliğimle çok gülünç olmalıydım ki Perfiçkin de içlerinde hepsi birden gülmekten yerlere yattılar. Trudolubo tam bir iğrenmeyle homurdandı. Evet, kuşku yok ki kovmak gerek onu dedi. İşte iyice sarhoş oldu artık. Simonov gene mırıldandı. Onu aramıza aldığım için hiç bağışlamayacağım kendimi. Ben ise şimdi şu şişeyi kaptığım gibi hepsinin kafalarına indirmeliyim diye düşündüm ve kendime bir bardak daha doldurdum. Sonra düşünmeye devam ettim. Hayır, en iyisi sonuna değin oturup beklemek. Eğer çıkıp gidersem hepiniz sevinirsiniz buna baylar. Kuşku mu var? Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Sizlere hiçbir değer vermediğimi göstermek için sonuna değin kalacak ve içeceğim. Burada kalıp içeceğim. Çünkü burası bir meyhanedir. Ben de kendi payıma düşen parayı ödedim. Burada oturacak ve içeceğim. Çünkü sizleri yalnızca satrançtaki bir piyon, hem de oyun dışı edilmiş bir piyon kadar sayıyorum. Oturacak ve içeceğim. Hem şarkı da söyleyeceğim istersem. Evet, şarkı söyleyeceğim. Çünkü benim de buna hakkım var. Fakat şarkı söyleyemedim. Yalnızca hiçbirinin yüzüne bakmamaya çalışıyordum. Tam vurdum durmaz bir tavır takınarak benimle ilk olarak onların konuşmalarını beklemeye başladım. Fakat nerede? Hiçbir laf atmadı bana. Oysa şu anda barışmış olmayı ne kadar istiyordum. Saat 8'i vurdu, sonra da 9'u. Onlar masadan kalktılar ve sidire geçtiler. Zverkov yatar gibi uzandı ve ayağını da yuvarlak masaya dayadı. Şaraplarını da yanlarına taşımışlardı. Gerçekten de Zverkov onlara 3 şişe şampanya ısmarlamıştı. Tabii beni çağırmadılar bile. Hepsi sedirde Zverkov'u kuşatmışlardı. Onu büyük bir hayranlık içinde dinliyorlardı. Kendisini sevdikleri açıkça belli oluyordu. Bense kendi kendime niçin, niçin diyordum. İkide bir coşuyorlar, sarhoş yılışıklığıyla öpüyorlardı onu. Aralarında Kafkasya'dan, gerçek tutkulardan, yiğitlikten, görevi boyunca çıkar sağlayacağı yerler elde etmesinden söz ediyorlardı. Aslında hiçbirinin şahsen tanımadıkları hassas subayı Potajevski yıllık gelirinden de söz açarak bu zenginlikten dolayı kıvanç duyduklarını bildirdiler. Gene hiçbirinin görmediği Prenses Dini'nin güzelliğini, zarafetini ballandıra ballandıra anlattılar. Söz döndü dolaştı, Shakespeare'in ölümsüzlüğüne değin vardı. Bu arada ben de sedirin karşısındaki duvar boyunca masayla soba arasında gidip geliyor, konuşmalarını gülümseyerek dinliyordum. Onlar olmasa da kendi kendime vakit geçirebileceğimi göstermek için olanca gücümü kullanıyordum. Sırf inat olsun diye topuklarıma sert basarak gürültü çıkarıyordum. Ama bütün bu yaptıklarım boşunaydı. Onların ilgilerini hiç çekememiştim. Böyle hepsinin gözlerine girercesine masayla soba arasında saat 8'den 11'e kadar bıkmadan, usanmadan gezinebilirdim. Ben böyle istiyorum. Kimse bana engel olamaz ki diyordum kendi kendime. Odaya girip çıkan garson birkaç kez durarak tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Çok çabuk yön değiştirdiğim için başım dönmeye başlamıştı. Bazen bulunduğum yeri dakikalarca kestiremediğim oluyordu. Tam 3 kez terden ıslandım kurudum bu 3 saat içerisinde. Bazen içime bıçak gibi bir sızı saplanıyor. Aradan 10 yıl, 20 yıl, hatta 40 yıl geçse bile yaşamımın bu en iğrenç, bu en gülünç, bu en korkunç dakikalarını hiç unutamayacağımı düşünüyordum. Bir daha hiçbir zaman böyle kendi kendime, kendi elimle bu derece alçatmayacağıma söz veriyordum. Her şeyi çok güzel anlıyordum ama gene de masayla soba arasında gezinmeme devam ediyordum. Sanki sedirde oturan düşmanlarıma söylüyormuşum gibi türlü şeyler geçiriyordum kafamdan. Ah siz eğer neler duyup neler düşünebilecek yetenekte olduğumu, kültür düzeyimi bir bilseydiniz. Ama bu düşmanlarımın gözünde sanki ben odada yoktum. Bir kez, evet yalnızca bir kez tam Ziverko konuşma arasında Shakespeare'den söz ederken birden alayla güldüğüm zaman dönerek baktılar bana. Gülüşüm öyle çirkin, öyle yapmacıktı ki ansızın konuşmayı kestiler. Masayla soba arasında onları bir adam yerine koymaksızın gidip gelmemi şaşkınlıktan ağızları bir karış açılmış, 2 dakika kadar seyrettiler. Tabii bundan elime hiçbir şey geçmedi. Gene de kimse konuşmadı benimle. 2 dakika sonra ise benimle ilgilerini büsbütün kestiler. Saat 11'i vurdu bu ara. Ziberko sedirden doğrularak "Baylar!" diye bağırdı. "Haydi şimdi doğru oraya gidiyoruz." Ötekiler de tabii diye onayladılar. Ben de Ziberkova yöneldim. Kendimi öyle yorulmuş, bitkin hissediyordum ki sırf bu durumdan kurtulabilmek için ölümü bile göze alabilirdim. Sanki sıtma tutmuş gibi ateşler içinde kıvranıyordum. Terden iyice ıslanan saçlarım hafifçe kurumuş, şimdi alnıma, şakaklarıma yapışmıştı. Kesin ve kararlı bir sesle "Ziberkov" dedim. "Sizden beni bağışlamanızı rica ediyorum." "Farfişkin, sizden de öyle, hepinizden de öyle. Herkesten özür diliyorum." Farfişkin iğnelemekten geri durmadı. Dişleri arasından "Ha, işte böyle yola gel" dedi. "Düello her baba yiğidin yapabileceği iş değil." Sanki yüreğime bir hançer saplanmıştı birden. "Hayır, benim düellodan korktum yok Farfişkin. Şimdi barıştıktan sonra da hemen yarın sizinle düello yapmaya hazırım. Hatta bunun üzerinde de özellikle durduğumu bilmenizi isterim. Siz de bunu kabul etmek zorundasınız. Ben size düellodan korkmadığımı göstermek istiyorum. İlk olarak siz ateş edersiniz. Ben ise daha sonra ve havaya atacağım." Simonov, "Bu adam kendi kendini eğlendirmek istiyor" diye homurdandı. Trudolyubov da "İyice saçmalıyor artık" diye tamamladı. Ziberkov ise küçümser biçimde karşılık verdi. "İzin verin de biz geçip gidelim. Yolda dikilip durmayın öyle. Daha ne istiyorsunuz siz?" Hepsinin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri de parlıyordu. Çok içmişlerdi. "Sizin dostluğunuzu istiyorum Ziberkov. Size hakaret ettim ama..." "Hakaret mi ettiniz?" "Siz, bana. Şunu bilin ki çok sayın bayım, bana hiçbir zaman hakaret edemezsiniz. Anladınız mı?" Trudolyubov hemen onun sözlerini pekiştirdi. "Eh, yeter artık. Çekil şu yolumuzdan artık. Hadi gidelim biz." Ziberkov, "Bakın, Olimpia benimdir ha. Önceden anlaşalım da baylar" diye bağırdı. "Buna bir itirazımız yok, itiraz etmiyoruz ki" diye gülüşerek cevap verdi ötekiler. Olduğum yerde yüzüme tükürmüşler gibi kala kalmıştım. Dördü birden paldır küldür odadan çıktılar. Trudolyubov aptalca bir de şarkı tutturdu bu arada. Garsonların bahşişini veren Simonov onlardan biraz geride kalmıştı. Hemen koşarak yaklaştım. Kararlı ve umutsuz bir tavırla "Simonov" diye seslendim. "Bana 6 ruble verin." Son derece şaşıran Simonov bön alık alık baktı bana. O da iyice sarhoştu. "Ne oldu? Yoksa siz de bizimle oraya mı gideceksiniz?" "Evet. Bende de para yok." Böylece kestirip attı. Alaylı alaylı gülümsedi ve o da çıkıp gitti odadan. Hemen paltosundan yakaladım. Bir kabustan başka bir şey değildi bu. "Simonov" diye haykırdım. "Sizde para olduğunu gördüm. Niçin bana vermekten kaçınıyorsunuz? Beni bir alçak olarak mı görüyorsunuz yoksa? Ne olursunuz beni geri çevirmeyin. Ah bir bilseniz bu parayı hangi amaçla istediğimi. Her şeyim buna bağlı. Tüm geleceğim, tüm tasarılarım." Simonov parayı çıkardı, suratıma fırlatır gibi verdi. "Eğer bu kadar alçalmayı göze alıyorsanız alın parayı" dedi. hiç acıma duymadan. Bunları söyledikten sonra arkadaşlarımın peşinden koştu yetişebilmek için. Bir dakika kadar yalnız kaldım. Her yer düzensizdi. Yemek artıkları, yere yuvarlanmış kırık kadehler, boş bir şarap şişesi, izmaritler, yarı sarhoşluk, yarı sayıklama nöbeti içinde, yüreğimde ezici bir üzüntü ve bir de her şeyi gören ve işiten, merak içinde gözlerime bakıp duran garson. Kendi kendime oraya diye haykırdım. Ya onlar benim önümde ayaklarıma kapanırlar, dostluğumu kazanmak için yalvarırlar, ya da Ziberko'nun suratına patlatırım tokadı. Merdivenlerden rüzgar gibi koşarak inerken kendi kendime, işte öyle oldu, tam dediğin oldu, sonunda gerçeklerle açıkça karşı karşıya geldin diye mırıldanıyordum. Bu artık ne Roma'yı bırakıp da Brezilya'ya giden papadır, ne de Koma Gölü'ndeki balodur. Kafamdan bir an, sen alçağın birisin, eğer bunlara böyle gülüp geçecek kadar, buna kendim cevap verdim. Bırak öyle olsun, şu anda her şey mahvoldu artık. Onlar nereye gittiklerini gösterecek hiçbir iz bırakmamışlardı. Ama benim için fark etmezdi. Çünkü nereye gittiklerini biliyordum. Lokantanın kapısında bir vanka duruyordu. O da gececiydi. Adamın sırtındaki şayaktan yapılmış paltonun omuzlarını yağan sulu sepken sanki ılık bir kar tabakasıyla örtmüştü. Sıkıntılı, rutubetli bir hava vardı. Adamın uzun tüylü, alaca renkli ufak atı da kar altındaydı ve öksürüp duruyordu. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Hemen kızağa atıldım. Ama atmıştım ki, birden Simonov'un biraz önceki para verişi geldi aklıma. Bu beni öylesine etkilemişti ki, dizlerimin bağı çözülüverdi. Çuval gibi kızağa yığılıverdim. Kendi kendime, hayır, bütün bunları temizlemem için çok uğraşmak gerekecek diye haykırdım. Fakat ne olursa olsun bu işi temizlemeliyim. Yoksa bu gece olduğum yerde geberir giderim. Haydi yürü. Yola koyulduk. Kafamda türlü düşünceler bir fırtına gibi dolaşıyordu. Dizlerime kapanıp dostluğumu dilemez bunlar. Bu bir hayal. Boş hayaller bunlar. İğrenç, romantik, akıl almaz hayaller. Aynı Koma Gölü kıyısındaki balo gibi. Evet, ben muhakkak Ziberko'nun suratına tokatı patlatmak zorundayım. Başka bir çıkış yolu yok. Öyleyse kararım da onu tokatlamak için uçar gibi gidiyorum. Arabacı, sür arabayı. Vanka dizginleri salladı. İçeri girer girmez tokatı yapıştırmalı. Yoksa tokadı vurmadan önce ön söz gibi birkaç söz söylemek gerekir mi? Yo, hayır. Girer girmez vurmalı. Hepsi salonda oturuyor olacaklar. O ise Olimpia ile sedirde uzanmıştır. İğrenç Olimpia. Bir sefer benimle yüzüme karşı alay etmiştin. Beni beğenmemiş, geri çevirmiştin. Olimpia'yı saçlarından sürüklerim. Ziberko'yu da kulaklarından. Hayır, en iyisi iki kulağından da tutar, odada sürüklerim onu. Belki de hep bir olup beni döverler ve dışarı atarlar. Hem de böyle olacak. Ama olsun, gene de hepsinden önce ben tokadı yapıştıracağım ya. Onun kurallarına göre Ziberko çok kötü bir damga yemiş olacak. Bunu da beni dövmekle temizleyemezler. Ancak düello ile temizleyebilirler. Benimle vuruşmak zorunda kalacak. Şimdi istedikleri kadar dövsünler beni. Ne olacak? Nankör herifler. Hepsinden çok da özellikle Trudol Yubov yüklenecek bana. Çok da güçlü kuvvetli. Perfişkin ise yandan sokulup hemen saçlarıma yapışacaktır mutlaka. Ama ne olursa olsun aldırdığım yok. Bile bile gidiyorum çünkü. Karga beyinli kafaları sonunda korkunç gerçeğin farkına varacak nasıl olsa. Beni ta kapıya değin sürükleyecekler. İşte o zaman haykıracağım. Onlara tırnağım kadar bile değer vermediğimi. Birden Vanka'ya dönerek, haydi arabacı hızlı sür diye bağırdım adamcağıza. Adamcağız irkildi ve kırbacını şaklattı hızla. Çok sert bağırmıştım anlaşılan. Evet, şafakta ederiz düelloyu. Bu işte kesinlikle kararlaştırılmış oldu böylece. Dairemdeki işim ise artık sona erer. Ferfiçkin biraz önce çalıştığım daireye bakanlık diyerek alay etti benimle. Peki ama tabancayı nereden alacağım? Ne saçma, aylığımı peşin isterim. Onunla alırım tabancayı. Peki barut, kurşun? Hem bir de tanık bulma zorunluluğu var. Peki şafak zamanı tanığı nereden bulmalıyım? Nereden alabilirim tanığı? Benim hiç tanıdığım dostum da yok ki. Birden aklıma geliveren parlak bir düşünce üzerine haykırmaktan alamadım kendimi. Saçma. Hem de ne saçma. Çok kolay bulurum ben tanığı. Yolda rastlayacağım ilk insan nasıl boğulmak üzere olan birini kurtarmak zorundaysa benim de tanığım olmak zorundadır. Bu tür olaylarda hiçbir zaman durumun tuhaflığına bakılmaz. Hatta doğrudan doğruya bizim amire başvursam, o bile şerefli bir insan olarak tanığım olmayı ve bu işi de gizli tutmayı kabul edecektir. Anton Antoniç'te. İşte tam bu sırada madalyonun öteki yüzünün de birden aklıma gelivermesi, tasarılarımın nedenli saçma ve nedenli aşağılık bir şey olduğunu tüm açıklığı ve çıplaklığı ile serdi gözümün önüne. Fakat gene de, "Hey, sür arabacı, daha hızlı sür, kerata, sür dedik sana." Arabacı homurdandı. "Eh siz de bayım." Birden buz gibi bir rüzgar çarptı suratıma. "Acaba daha iyi olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Doğruca eve gitsem. Daha iyi olmaz mı?" Of tanrım, niçin dün bu uğursuz yemeğe katılacağım diye tutturdum sanki. Ama hayır, yapamam bunu. Masadan sobaya kadar tam 3 saat yürüdüm ha. Hayır, onlar bu odadaki bir aşağı bir yukarı gidip gelmelerimin cezasını onlar çekecekler. Çekmek zorundalar. Bu yüz karasını gene onlar temizlemek zorundalar. Sür arabacı, daha hızlı. Peki beni karakola götürürlerse ne olacak? Ama cesaret edemezler buna. Bir skandal olmasından çekinirler. Ya Ziberko benimle düello etmeyi küçüklük sayarak düello önerimi kabul etmezse ne olur? Bunun böyle olacağı muhakkak. Ama ben o zaman gösteririm onlara. Hemen yarın yola çıkacağı posta merkezine gider, tam arabaya bineceği sırada üzerine atlarım. Bacaklarına sarılarak paltosunu çeker alırım. Daha da olmazsa ellerine sarılır, dişlerimi ellerine saplar, bir güzel ısırırım. Herkes görsün, insan umutsuzluktan ne durumlara düşüyor. Belki de o benim kafama vuracak, ötekiler de sırtıma indirecekler yumruğu. Ben de oradaki kalabalığa bağırırım o zaman. Bakın şu zübbeye, suratında tükürük izlerimle Çerkez kızlarının gönüllerini çalmaya gidiyor. Kuşkusuz bütün bunlardan sonra benim için her şey sona erecektir. Bir daha çalıştığım daireye adımımı atamam. Beni yakalayacaklar, yargılayacaklar, işimden kovacaklar, hapse atacaklar. Sibirya'ya gönderecekler sürgüne. Ne olursa olsun vız gelir bana. 15 yıl sonra sürgünden döndüğüm zaman çapaçul bir dilenci olarak gene peşini bırakmazdım. Oysa o sırada uzakça bir il merkezinde olacak. Evlenmiş, mutlu bir yaşam kurmuş olacak. Yetişkin kızları olacak. Ben o zaman diyeceğim ki, bak zalim herif, benim şu çökmüş ortlarıma, şu sırtımdaki paçavralara bak.